Si va, va.
Venga.
Bien.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Bilim Kazan'ın 35. bölümüne hoş geldiniz. Ben Alp.
Ben İlker.
Ben Aysu. Bugün konuşacağımız konu...
Ses.
Sesin bilimi. Yani ses nedir? Bizim duyduğumuz bu şey ne? Alp, sana soruyorum. Dilersen bu bölümün uzmanı olarak sen anlat.
Tamam, elimden geleni yapayım. Çok basit bir tanım olarak ve çok genel geçer bir tanım olarak... Şunu diyebiliriz. Ses bir titreşim. Bu titreşim madde olan bir ortamda atomların, moleküllerin periyodik bir şekilde veya kim zaman periyodik olmasa da titreşmesine biz ses diyoruz.
Yani bunu algılamamız.
Evet. Mesela
aslında bu titreşimi algılayabilmemiz.
Evet. O titreşimi duyduktan sonra yani kulağımıza geldikten sonra biz ona ses diyoruz. Ama aslında nedir diye soracak olursak mesela birkaç örnek verebiliriz. Titreşimler ne formda olabilir? Mesela bir katı örneği verelim. Ben masaya vurdum. Masaya vurduğum noktada atomlar titreşmeye başlıyor. Ve sonra bu titreşimler masanın bir ucundan başka bir ucuna
aktarılıyor.
Ve bu belli bir hızda oluyor. Bu titreşimin ne hızda ortam içerisinde hareket ettiği de buna da ses hızı deniyor.
Yani şimdi buranın bariz kaptan açıklamasını yapacağım ama ses dediğimiz şey ışıkta fotonun hareket etmesi gibi tanımlayacağımız bir şeyden ziyade ses dediğimiz şey aslında herhangi bir maddenin titreşmesi.
Evet.
Bizim bunu algılamamız yani ses dalgası dediğimiz zaman bize gelen bir şey yok foton gibi.
Evet, çok güzel bir noktaya değindin. Işık mesela ışık da dalgadan oluşan bir şey. Ancak ışık dediğimiz şey bir parçacık kendi başına bir parçacık. Ancak ses kendi başına bir parçacık değil. Bu ortamdaki atomların titreşmesi. Evet.
Yani hareketin bir yerden bir yere aktarılması ve bir tarafta o hareketin bir sonuca ulaştırması bazı durumlarda ses olarak algılanabiliyor.
Evet, yani algılama kısmına girersek evet orada bir birey olması lazım. O titreşim eğer senin kulağına geliyorsa ve o senin beynine bir şekilde ulaşıyorsa ki buna da değineceğiz bölümde. Buna ses diyoruz.
Yani şöyle özetleyebiliriz. Aslında bizim için en önemli duyulardan biri olan ses aslında etrafımızdaki maddelerin titreşimini algılamamız.
Güzel.
Evet. Şu ana kadar katı örneğini verdik. Katı içerisindeki moleküller birbirlerine bağlılar. Atomlar birbirlerine bağlılar. Bu titreşimler böylece aktarılabiliyor. Ancak aynı şey havada da geçerli. Veya sıvılarda da geçerli.
Mesela hani... sen elini çarptığında ne oluyor? Şöyle yapıyorsun.
Evet, sen o iki elini bir araya getirdiğinde mesela havayı sıkıştırmış oldun. Ve bir basınç dalgası yarattın.
İki elimin arasında.
İki elin arasındaki atom yoğunluğunu, ki atom yoğunluğuna, havadaki atom yoğunluğuna basınç diyoruz. Onu değiştirmiş oldun.
Onlar Meksika dalgası gibi benim kulağıma kadar geldiler.
Evet, o yarattığın basınç dalgası yayılmaya başlıyor. Oda içerisinde yayılmaya başlıyor. Ve bunun da hızı saniyede 300 metre kadar yol alıyor. Senin yarattığın bu basınç dalgası. Hatta bu 300 metreyi de şeyden belki hatırlarsınız. İlkokulda sorular olurdu veya ortaokulda. Bir yıldırım düştüğünde, şimşek çaktığında uzaklığını hesaplamak için bu formül vardı. Çünkü ışık neredeyse anında geliyor. Çok hızlı hareket ediyor. Ancak ses gecikmeli olarak geliyor. Sen diyelim ki ışığı gördükten 3 saniye sonra sesi duyarsan biliyorsun ki yaklaşık 1 kilometre ötede. Çünkü ışık saniyede 300 metre gidiyor.
Bu arada ses hızı dediğimiz şey de havaya özgü hızı değil mi? Mesela ses... Suda daha farklı.
Evet, evet, evet. Ya hatta havanın yoğunluğuna göre de sesin hızı değişiyor. Bulunduğun ortamın özelliklerinden bir tanesi. Herhangi bir materyalde o ortamın ses hızı diye bir kavram var. Farklı katılarda farklı hızda ilerliyor. Havada farklı ilerliyor. Farklı atmosferlerde daha farklı ilerliyor.
Peki hava olmayan yerde nasıl ilerliyor?
İlerleyemiyor. Çünkü dediğimiz gibi... evet, dediğimiz gibi...
Uzayda ses yok.
Evet, aslında bayağı ilginç bir şey. Yani uzayda ses olmaması Neden yok onu açıklayayım ilk önce.
Yani titreştirecek bir parçacık olmadığı için uzayda bir yerde mesela bir patlama olsa o patlamayı ben duyamıyorum.
Evet çünkü...
İlker seni uzaya atsak bir daha hiç duymak zorunda kalmayız yani.
Evet yani... evet uzayda mesela ışık bir yerden bir yere gidebiliyor. Ama demin senin dediğin gibi ışık kendi başına bir parçacık ve vakumda yani boşlukta da kendi başına hareket edebiliyor. Ancak ses dediğimiz şey kendi başına hareket eden bir parçacık değil. Ortamın titreşmesi ve uzayda ortam boş olduğu için titreşecek şey yok.
Evet.
Bu yüzden uzay oldukça sessiz bir yer.
Peki Alp, Rosetta'dan duyduğumuz o şarkılar, türküler neydi? Rosetta'dan kaydedilen bir ses vardı.
Evet, dinleyicilerimizi hatırlatalım. Geçtiğimiz sene 2014 yılında güneş etrafında yörüngede olan bir kuyruklu yıldıza ilk defa bir uzay aracı yollanmıştı. Ve bu uzay aracı kuyruklu yıldıza yaklaştığında bilim insanları bir ses dosyası paylaştılar komüniteyle, medyayla. Bu ses dosyasını şey diye paylaşmışlardı. İşte kuyruklu yıldızdan gelen şarkı,
müzik
diye paylaşılmıştı. Ama biz demin dedik ki işte uzayda ses gitmiyor, bir yerden bir yere gitmiyor.
Sevgili dinleyiciler, inanmayın bu bilimcilere, hep yalan dolan. Neymiş işin aslı?
İşin aslı iyi niyetli bir yorum aslında. Kuyruklu yıldızdan gelen sinyal aslında elektromanyetik dalgaydı. Yani ses dalgası değildi. Ancak bu
Yani aslında parçacık yayılıyordu.
Evet, foton geliyor.
Foton geliyordu.
O uzay mekiğine gelen ışığı sonra...
Tercüme ettiler. Ses dalgasına.
Bir titreşime tercüme ettiler, evet. Aslında gerçekten yani kulağını versen Rosetta'ya uzayda bir ses duymuyorsun yani.
Peki bu bütün ışıklar aslında böyle şey yapılabilir mi? Tercüme ettirilebilir mi sese?
Evet, yani sonuçta ışığı açıp kapayabilirsin mesela. Biz bunu elimizle yaptığımızda saniyede bir kere yapıyoruz. Yani frekansı bir oluyor. Ama uzaktan frekansı çok yüksek olan yani sık açık kapanan bir ışığı bir hoparlöre versen, onu elektrik olarak bir şekilde aktarımını yapsan sese dönüştürebilirsin tabii. Hatta buna çok ilginç bir örnek geçmişte var. Kepler gezegenlerin hareketini bir düzen içerisinde anlamaya çalışıyordu. Kepler geç Rönesans'ta 16. yüzyılda sanırım yaşamış bir astrofizikçi, astronom. Şunu yapıyor. Gezegenlerin hareketlerinin periyodlarına bakıyor. Ve gezegenler de periyodik şekilde hareket ediyorlar. Sonrasında Kepler...
Gezegenlerin müziği diye bir şey mi?
Evet, gezegenlerin müziği diye bir şey yapıyor. Çünkü gezegenlerin her birinin belli bir periyodu var, hareket periyodu var. O bunu belli sayılarda belli bir oranla çarpıyor. Ancak şeyi koruyor. Atıyorum Mars ile Jüpiter'in frekans oranını, ne kadar sıklıkta hareket ettiğini koruyor. Ve bunları birer notaya tercüme ediyor.
İşte Rönesans adamı.
Peki abi, şimdi ses maddenin titreşmesi dedin. Her madde aynı şekilde titreşirse aynı ses mi çıkıyor? Ya da tek özelliği sesi ses yapan şey... Titreşim sayısı mı?
Evet, sesi tanımlayan birkaç özellik var. Bunlardan bir tanesi senin dediğin gibi titreşimin periyodu ne? Yani bu titreşim ne sıklıkta oluyor? Saniyede bir kere mi oluyor? 10 kere mi oluyor? 100 kere mi oluyor? 1000 kere mi oluyor? Bu özelliğin...
Ya da 10 bin.
10 bin de olabilir, evet. Bu sesin bu özelliğine, saniyede kaç kere titreştiğine ortam içerisinde maddelerin frekans diyoruz. Yani ben... Belli bir frekans dediğimde frekansın birimi hertz, saniye başına kaç kere titreştiğini söylüyor. 100 hertz dediğimde ortam hangi ortam olursa olsun diyorum ki oradaki atomlar veya moleküller saniyede 100 kere titreşiyorlar. Bu özelliklerinden bir tanesi.
Tamam. Buna frekans diyoruz.
Buna frekans diyoruz, evet.
Diğer özellik nedir?
Diğeri de ne kadar yüksek ses olduğu veya
yani
alçak sesin. Evet, amplitüd, genlik.
Yani o dalganın yüksekliği.
Evet, o dalganın yüksekliği. Moleküller saniyede 10 kere hareket ediyor ama...
Nereye kadar hareket ediyor?
Odanın bir ucundan diğer ucuna mı gidiyor? Yoksa bir milimetre mi hareket ediyor?
Yani sesimi yükseltmem gibi bir şey mi? Yani şu anda düşük amplitütte konuşuyorum. Şu anda yüksek amplitütte konuşuyorum.
Evet, dinleyicilerden İlker adına özür diliyoruz bu noktada ve programımıza devam ediyoruz. Evet İlker, aynen dediğin gibi. Hatta bunu şeyde de görebilirsin. Bu bas spikerleri olur ya. Bunlara woofer deniyor galiba.
Aha.
Arabanın arkasına, bagajına koyup mahalleyi inletebildiğin spikerler. Orada görüyorsun mesela sesi açtıklarında bu wooferların, hoparlörlerin aslında bir zarı var. Sesi yaratan zarı. Onun hareket ettiğini görüyorsun. O ne kadar çok hareket ediyorsa mahalle o kadar inliyor.
Yani ses bir basınç değişikliği demiştin. Evet. Zaten bu bas woofer'lar çalıştığında da bayağı basıncı midemizde de hissediyoruz evet. Güm güm. Peki iki temel eleman var diyorsun seste. Bir tanesi frekans, bir tanesi amplitude. Yani ne kadar yüksek veya alçak olduğu.
Evet.
Ve ses, duyduğumuz sesler arasında birçok fark var. Senin sesin, benim sesim ayrı değil. Enstrümanlardaki notalar aynı değil. Bu farklar neden doğuyor?
Ben ondan hemen bir şey sormak istiyorum yalnız. Enstrümanların notaları dedin. Sen de sesi tanımlarken frekans ve amplitude var sadece dedin. Hı hı. Nota tabiri bizim günlük hayatta kullandığımız neye tekabül ediyor peki?
Ben de bunu soracaktım işte.
Evet, aslında
sesler arasındaki farklar hangi özelliğin varyasyonundan oluşuyor?
Evet. Yani nota birebir frekansa
tekabül ediyor.
Tekabül ediyor.
Yani
evet.
Belli bir frekans aslında bir nota demek.
Evet, mesela işte 440 kere titreşiyorsa ses, o zaman buna, bu titreşime la deniyor.
Yani iki eleman var. Frekans. Frekans duyduğumuz sesin mesela
havayı ne kadar notası, titreştirdiği.
Havayı ne kadar titreştirdiği ve biz bunu farklı sesler, farklı notalar gibi algılıyoruz. Amplitüt de yani dalga boyunun yüksekliği de sesin kısık bir ses mi duyuyoruz, yüksek bir ses mi duyuyoruz? Bunu tanımlıyor.
Ya özetlemek gerekirse evet iki temel özelliği var. Frekans mi yoksa bu mu? Bu frekans. Genlik amplitüt de bu mu yoksa bu mu?
Bunu gitarla yapsana Alp.
Gitarda mesela en düşük frekans çalabileceğiniz mi telin. Bunun frekansı yaklaşık olarak 82 Hz. Yani bu tel saniyede 82 kere titreşiyor. Hı hı. Şimdi ben bir sonraki mi'ye geçebilirim. Hani nasıl do, re, mi, fa, sol, la, si, do diye bir do'dan başka bir do'ya geçebiliyoruz. Buna oktav deniyor. Bu kalın mi'den bir ince mi'ye geçtiğimiz zaman sesin frekansı iki katına çıktığında bir kalın mi'den bir ince mi'ye geçmiş oluyorsun.
İlker çarp bakayım 2 ile.
82 2 ile
164.
Aferin.
Bravo.
Bu 164'tü.
Bu 164. Bundan daha da öteye gidebiliriz. Yine mi? Aynı nota.
328.
Vay.
Eight.
Zor soru. Tamam artık.
Çarpalım. Peki evet. O zaman Alp bir sorum var. Diyorsun ki her notanın farklı frekansı var.
Evet.
Ama farklı oktavlardaki aynı notaların birbirinin iki katı olması gibi bir durum var.
Evet, aynen öyle.
Bunun sebebi biraz teknik sanırım.
Evet, ya bu bir şekilde isim verme. Hani frekanslar sıfırdan sonsuza kadar giden sayılar aslında. Bunu bir şekilde hani insanlar olarak birbirimizle iletişebilmemiz lazım değil mi? Her sayıyı birbirimize paylaşamayız. O yüzden ne yapıyoruz? Sistemi kaba bloklar halinde bölüyoruz.
Tanımlıyoruz.
Evet.
Ve biz nereleri duyabiliyoruz bu şeyde?
İnsan kulağı 20 Hz'den yani saniyede 20 titreşimden 20 bin titreşime kadar duyabiliyor.
Çok güzel be.
Ya bu aslında bayağı geniş bir aralık. Örneğin mesela
10 üzeri 3 bir şeyde yani.
Evet yani.
Spektrum.
1000 titreşim frekansının maksimumuyla minimum arasında 1000 kat fark var. Bunu mesela gözümüzle karşılaştıracak olursak. Gözümüz sadece frekans aralığı 2 kat olan bir aralığı görebiliyor. Yani kulağımız çok geniş bir aralığı duyuyor. Ancak mesela gözümüz sadece işte mavi ışıktan kırmızı ışığa kadar dar görebiliyor. Yarım. Ve o aralığa frekans olarak baktığınızda çok dar bir aralık.
Bu arada bir şey eklemek istiyorum. Buna daha sonra değineceğiz ama memeliler çok iyi duyucular aslında. Yani bizim kulaklarımız sesleri hem çok iyi ayırt edebiliyor hem de çok geniş bir aralığı duyabiliyor. Ama demin şey dedik, farklı sesler duyuyorum. Bunların arasında ne fark var dedim. Sen de bana dedin ki frekansları farklı. Duyduğun farklı notaların, farklı seslerin farklı titreşimlerden kaynaklı olduğunu söyledin. Ama ben aynı notayı, aynı oktavdaki aynı notayı farklı enstrümanlardan duyduğumda da farklı sesler duyuyorum. Ud da la çalıyor, piyano da la çalıyor. Ama ben bu ud sesi, bu da piyano sesi diyebiliyorum. O zaman onların arasında ne fark var?
Çok zor sordu.
Cevap veremedim.
Yo, aslında bu çok ilginç bir soru. Şöyle anlatabilirim bunu. Sen mesela gitarda la teline bastığın zaman evet bir la sesi çıkartıyorsun orada. Telin titreştiği frekanslardan bir tanesi en güçlü titreştiği frekans la frekansı.
Diyelim 440.
440. Ama sen bu tele vurduğun zaman Bunun içinde sadece 440 frekansında titreşen bir dalga yok. Aynı zamanda bunun iki katında titreşen bir dalga var. Şu ses de bu teli vurduğumda mevcut. İki katı olan ses benim tele vurduğumda o sesin içerisinde mevcut. Aynı şekilde 3 katı olan ses de mevcut. 4 katı olan da. Yani 440 çalmasına rağmen bu enstrüman işin içinde 880 var. İşte 1320 var.
Bir frekans kompozisyonu var.
Bir frekans kompozisyonu var.
Ana frekans yine de 440'da.
Ana frekans yine de 440.
Ve o kompozisyon sadece ilk frekansın katlarını tam katlarını içerebiliyor.
Evet.
Yarımlı buçuklu katlarını içeremiyor.
Evet, aynen öyle. Bu da şeyle alakalı. Bu telin içerisine kaç tane dalga sıkıştırabileceğimle alakalı. Çünkü gitar telinin başı ve sonu hareket etmiyor.
Evet.
Bunu bir...
Diyelim ki bir metre.
Bir metre.
Bir metrelik de yaparsın. Yarım metrelikler.
İki tane yarım metrelik yapabilirsin.
İki tane yarım metrelik dalga sıkıştırabilirim. Üç tane 33 santimlik dalga sıkıştırabilirim.
Evet be.
Koyarım da koyarım yani.
Ama bu yani eşyanın doğasından dolayı diyelim. Çünkü bilgisayarda sadece 440'lık pür bir frekans sentezleyebilirsin.
Evet, yani yapay olarak saf bir ses yaratabiliriz. Hatta yaratayım.
Yarat ya bir tane.
Yaratayım. Yani kastettiğiniz şu mu? Aslında dijital bir şekilde pür saf ses yaratabiliyoruz. Ama dijital ortam dışındaki biz insanlar olarak ya da enstrümanlar olarak bizim yarattığımız ses kirli. Yani sadece pür bir frekansı değil, o frekansın katlarını da çıkartıyoruz mecburen.
Yok, yani analog olarak da... Yani dijitale özgü bir şey değil. Pür sinüs çıkarmak. Yani onu bir öyle bir enstrüman yapabilirsin ki o enstrüman sadece pür bir ses çıkarabilir. Onu tasarlayabilirsin aslında. Bu arada bu pür ses, yani harmoni olmayan, bu işte 2-3 katını bulundurmayan ses nasıl duyuluyor? Onu bir çalalım istersen. Şu an bilgisayara bir tane sinüs dalgası yaratmasını söylüyorum bilgisayara.
Ve bu sinüs dalgası saniyede 440 kere titriyor.
Evet.
Yaratamadım.
Yaratamadım.
Bu Alp'in tuşlara basma frekansı.
Evet, o başka bir şey. Evet, bu duyduğunuz gibi böyle kulağa çok hoş gelen bir ses değil. Ama tek frekansın kulağa nasıl geliyor dediğinizde bu.
Bir de sen la de bakayım Alp.
Bir de ben la diyeyim. Bu sesi alsaydık iyiydi.
Evet.
La. Bir de İlker sen de. La.
Bilmem tutturabilecek miyim? La.
Evet, üçümüz de aynı notayı söyledik.
İlker biraz detoneydi.
Ama ben...
Senin...
ben bu notayı söylediğimde ana frekansı üçümüz de aynı çıkardık. Ama hepimizin çıkardığı dalgaya yakından bakacak olursak, yarattığımız basınç dalgasını, periyodu aynı olmasına rağmen... Aslında o periyodun içerisinde...
Yani dominant periyodu aynı olmasına
rağmen. Dominant periyodu aynı olmasına rağmen o dominant periyodun içinde yaptığı detaylı hareketler birbirinden farklı. Yani bu zaman içerisinde yarattığın basınç dalgasına bakarsak, onun fotoğrafını çekersek mesela...
Hatta çekelim ve siteye koyalım.
Aa, çok güzel.
Hepimizin ses dalgalarının ve bu bilgisayarda çıkardığımız pür sesin dalgalarını karşılaştıralım. Yani diyorsun ki Alp, sen, ben, İlker bizim seslerimizde farklı...
Fotoğrafını çeksek senin, evet. Sesinin, senin sesinin havada yarattığı basınç dalgasının hepimizinkinin kendine has, karakteristik bir şekli olacak.
Aa,
evet, sevgili dinleyiciler, bunu kayıt sırasında çıkardığımız la seslerinin fotoğraflarını
internet sitemizde bulabilirsiniz.
İnternet sitemize koyacağız. aynı şekilde, peki bunların şekli neden farklı oluyor? Ona değinelim istersen. Bunu gitar örneği üstünden konuşabiliriz yine. Gitarda ben bu teli vurduğum zaman... Dedim ki işte temel frekans var ve üst frekanslar var. Üst frekansları yaratıyorum. 2 katını, 3 katını, 4 katını. Şimdi bu tel titreşmeye başladığında kendi başına çok ses yaratamıyor. Çünkü mesela ikimiz bir teli iki ucundan tutsak, o teli titreştirsek havada pek bir ses yaratmıyor
bing,
bu.
Bing bing diye bir
bing
şey çıkar.
Der ve söner. Gitarın yaptığı şey şu. Telden başlayan titreşimler gitarın gövdesine geliyor ve gövdede bu titreşimler büyüyor, büyüyor, büyüyor ve dışarıya o dalganın sesi veya miktarı artarak üretilmiş oluyor. Ve burada sese özelliğini veren şey gitarın geometrisi. İşte bunun kasasının, işte ağacı neden yapıldığı, o ağaç sesi ne kadar hızı iletiyor.
Büyüklüğü ne kadar.
Büyüklüğü ne kadar.
O sesi oluşturan frekansların kompozisyonunu belirliyor.
Evet. Asıl enerji telin titreşiminden geliyor. Ancak gövde veya o içinde bulunduğu yapı farklı frekansları farklı miktarda büyüterek dışarı çıkartıyor. Farklı enstrümanlarda farklı frekanslar büyütülerek dışarı veriyor. Örneğin ud gitardan farklı bir şekle sahip. O yüzden onun daha dışarıya verimli olarak yansıttığı frekanslar da farklı ve sesini biz o yüzden farklı duyuyoruz.
Evet. Peki Alp, en pahalı gitarı aldım. Ben neye para veriyorum?
Evet, en pahalı gitar aldığında neye para vermiyoruz onu soralım ilk önce. Ben bir kere söylüyorum. Bir tane ucuz, bir tane de pahalı gitar alıyorum. İkisinden aynı frekansı çıkarabilir miyim?
Çıkarırsın.
O zaman ikisinden de aynı frekansı çıkarıyorsam neye...
Enayi mi bu çocuk?
Enayi miyim? Neye para veriyorum? Burada parayı verdiğimiz şey sesin tınısı değil mi? Sese karakterini veren şey de bu ana frekansın değil de diğer üst frekansların dağılımı.
Onlar yancı güzel bir frekanslar aynen. Uyumlu ve güzel birbiriyle.
Evet.
Yani yancı derken tekrar dinleyiciler için belki yancı olacak ama diyelim ki 440 Hz'de la çalıyorsun. Evet. İki farklı enstrümanda. Bir tanesi 880'i ve 1760'ı da çok güzel duyururken öbürü 1760'ı o kadar duyurmadan 880'i mi duyuruyor?
Evet, aynen öyle. Peki ben sana pahalı enstrümanlar konusunu açtım. Ben sana en pahalı enstrüman hangisi sence diye sorayım.
En pahalı enstrüman
bu ses konusunda ve karakteristik olması açısından.
Arpalar çok pahalı.
Evet.
Arpalı.
Veya en değerli enstrümanımız acaba hangisi olabilir diye.
Çelosu.
Piyanolar çok pahalı. Süper pahalı piyano.
Neyle alakalı peki bu? Yani ne kadar büyük bir spektrumu duyurmasıyla alakalı?
Yani karakteristik ya bundan dünyada yaklaşık birkaç milyar tane var bu enstrümandan.
Milyar.
İnsan. Gırtlağımız.
Demin Ayşe sormuştun ya hani sen ben İlker aynı sesi çıkardık fotoğrafını çektik. Onların fotoğrafı birbirinden farklıydı. İşte o fotoğrafın farklı olmasının sebebi de nasıl gitarla udun gövdesinin şekli farklı, yapıldığı ağaç birbirinden farklı. Aynı şekilde insanların da
insan
birbirinden farklı. Bizim ağzımız...
Bir insan. Ay çok kötü espriler yapıyorum bölümde. Bayağı kötü espriler yapıyorum.
Evet, nasıl gitar ve udda gövdenin boyu, materyali birbirinden farklıysa insanlarda da aynı şey geçerli. Bizim ses tellerimiz var. O ses tellerimizden
tam olarak tel değil ama bunu açıklayacağız birazdan.
Açıklama madem İlker. Madem çok biliyorsun. Hadi bakalım açıkla.
Yani biz konuşurken enstrüman olarak kullandığımız organımız gırtlağımız ve ses tellerimiz. Ama İlker diyorsun ki onlar tel değil. Nedir peki onlar?
Aslında tel gibi Alp'in biraz evvel anlattığında titreşen şeyler var. Fakat tel gibi ince uzun bir şeyden bahsetmiyoruz. Onun yerine boğaz boşluğumuzdaki yuvarlak gırtlakta iki tarafı kapatan iki perdeden bahsediyoruz. Bu perdeler zar olarak da geçiyor. Bunların oluyor. Titreşmesi ve arasındaki boşluğun açılıp kapanması.
Yani ben ciğerlerinden hava verdikçe bunlar
dalgalanıyorlar. Aralardaki boşluğu açıp genişletip daraltıyorlar. Birbirlerine değiyorlar, kapanıyorlar tamamen ya da açılıyorlar. Yani evet iki tane zarı hareket ettiriyoruz. Ve o iki zarın arasındaki boşluğu oynuyoruz.
Evet. Mesela gitardaki frekansı değiştirmek istediğimde ben ne yapabilirim? Gitarda bir tel var. Bu da aynı gırtlağımızdaki bahsettiğin yapı gibi. Ben bunun frekansını değiştirmek istediğimde gitarın kulağını değiştirerek...
Gerginliğini arttırıyorsun.
Telin gerginliğini oynayabilirim.
Ve frekansı değiştiriyorum.
Ve böylece frekans değiştiriyorum.
Yani telin uzunluğunu değiştiriyorsun aslında değil mi?
Yok. Burada bu örnekte uzunluğu değiştirmiyorum. Sadece gerginliğini değiştiriyorum.
Anladım.
Benzer şey de gırtlağında da yapabilirsin. Oradaki kaslar gerginliği değiştirdiğinde oradaki titreşim frekansını değiştirebilirsin. Gerginlik arttıkça frekans yükseliyor.
Ve aslında bizim demek ki insan sesi arasındaki farklardan kastımız da yani senin sesin daha kalın, benim sesim daha ince. Bu yapının, gırtlağımızdaki iki perdenin insanlar arasında yapısal farklılıklara sahip olması. Evet. Aynı şekilde ergenlikte hormonların aksiyonlarıyla sesler kalınlaşıyor.
Evet.
Aynı zamanda erkeklerin kadınlardan daha kalın genellikle sesleri.
Evet.
Ama aslında bir de ölçüşleri yerlerde var. Bir de burada şey söylemek istiyorum. Bu kalın derken kastettiğimiz şey düşük frekansta çıkan sesler değil mi?
Evet.
Yani daha az titreştirdiğimiz sesler daha kalın duyuluyor. Daha çok titreştirdiğimiz sesler daha tiz, daha yüksek duyuluyor.
Daha çok mesela titreştiğimiz dediğimizde titreşme frekansı. Titreşme periyodu düşükse.
Peki İlker mesela insan sesi en düşük kaç frekansa inebiliyor? Yani en kalın sesi erkek diyelim ki dünyadaki. Kaç frekansa ses veriyor?
Erkeklerde ortalama 125'e ortalama 125 Hz'te, kadınlarda ortalama 200-210 Hz civarında. Çocuklarda senin de söylediğin gibi daha tiz bir ses çıkıyor. Hı. Çocuklar 300 Hz civarında ortalıyorlar. Bebekler kulaklarımızı parçalamak için 400-600 Hz arasında çıldırtabiliyorlar. Teşekkürler abi.
Peki bir şey soracağım Alp. Ses maddenin titreşmesi dedik. Ama madde istediği kadar titreşebilir. Bunu duyan olmasa bir ağaç ormanda düşse düşmüş sayılır mı? Yani biz bunu duymasak buna ses denir miydi? Aa, çok güzel. Yani bizim aslında biz bunu duyduğumuz için buna bir isim veriyoruz. Maddenin titreşimine bir tanım veriyoruz. İsterseniz buradan sesi nasıl algıladığımıza, yani kulaklarımıza geçelim.
Evet. Aslında kulakların yapısı demin bahsettiğimiz gırtlağın yapısına çok benziyor. Gırtlakta ne dedik? İşte sinir hücrelerimizle gırtlağımıza bir sinyal yolluyoruz ve onun titreşmesini sağlıyoruz.
Ve bir ses çıkarıyoruz.
Havayı hareket ettiriyoruz. Kafamızın
içindeki, bedenimizin içindeki rezonans kasalarında titreşmeye başlıyor. Yaratıyor.
Rezonans kasaları nedir ya?
Doğru bir tabir aslında, evet, doğru.
Kafanın içinde yankılanıyor, göğsünün içinde yankılanıyor.
Gitar gövdesi gibi yani.
Gitar gövdesi gibi.
Çok güzel.
O yankıladığın sesi ağzında da büyüterek ağız boşluğunda dünyaya
haykırıyorsun.
Haykırıyorsun.
Çok güzel.
Peki kulakta ne oluyor? Kulakta olan da bunun tam tersi aslında.
Haykırışları alıyoruz.
İlker haykırdı. Odanın içerisindeki havadaki moleküller titreşmeye başladı. Sağa sola titreşiyorlar ve evet, benim...
Dalgalar geliyor.
Dalgalar kulağıma doğru geldi.
Kaç ay?
Valla çok hızlı geliyor. Saniyede 300 metre ile gittiği için
bebek
kaçmak...
gibi. 400-600 arası.
Ya kaçmak mümkün değil. O yüzden bu titreşimler benim kulağıma geldi. Kulakta bu titreşimlerin çarptığı ilk obje bir zar.
Kulak zarı.
Kulak zarı, evet. Bu dış kulakla orta kulak arasında bulunan ince bir zar.
Dış kulak kafamızın dışında olan, orta kulak kafamızın içinde olan bölge değil mi?
Evet, orta kulakla dış kulak arasında bir zar var. Ve bu zar hava
geçemiyor. Zardan hava geçemiyor.
Zardan hava geçemiyor. İlker'in yarattığı dalgalar, titreşimler bu zarı titreştirmeye başlıyor.
Titredi zarın.
Ve bu işte vücudumun ilk defa uyarıldığı nokta. Sonrasında bu titreşimleri bir şekilde...
İletmemiz lazım.
İletmemiz lazım. Bir şekilde beyne geçmemiz lazım ve bunun için birkaç adım var.
Zardan sonra orta kulak başlıyor. Orta kulakta da 3 tane kemik var. İlkokul kitaplarında da öğrendiğimiz çekiç, örs, üzengi.
Evet, doğru.
Bunlar da titriyorlar.
Bunlar da titriyorlar, evet. Yani zar titremeye başlamıştı. Bunlar da titreşimleri içeriye devam doğru aktarmaya devam ediyorlar.
Ve
yani...
orta kulakta bu titreşimler seyahat ederek iç kulaktaki bir sıvıya ulaştırıyor titreşimleri.
O ikisinin arasında tekrar bir zar var sanırım, değil mi?
Evet, aynen öyle.
Orta kulakla iç kulak arasında bir zar var. İç kulak zaten alabildiğine sıvı.
Yani burada olan şey, dış dünyada havanın kocaman titreşimlerini içtikçe küçülterek, yoğunlaştırarak ve mümkün olduğu kadar yüksek verimlilikle enerjisini koruyarak beynimizin içinde en yakın olan yere yavaş yavaş taşımak, değil mi?
Evet.
Aktarıyorlar bunlar.
Sesi taşıyoruz. O zaman Alp, madem orta kulaktayız, bu üç kemikten bahsediyoruz. Ben sana bir soru daha sorarak, planlı bir soru sorarak orta kulağın yapısal özelliklerinden bir tanesine daha değinmek istiyorum.
Tamam.
Şimdi sen bana dedin ki sesler maddenin içine meydana gelen basınç değişikliği.
Evet.
Yani mesela havadaki basınç birazcık değişiyor.
Diyorsun. Evet.
Ama havanın basıncı, mesela ben bu odanın basıncını bağıra bağıra değiştiremem. Bunlar evet, çok ufak değişimler değil mi?
Evet. Mahalleye bir tane bagajında woofer'la biri gelmediği sürece bu değişimler ufak,
evet,
değişimler.
Evet, bunlar ufak titreşimler, basınç değişiklikleri. Fakat eğer bunun dış kulaktan iç kulağa iletilmesinden bahsediyorsak, o zaman iki kompartmandaki basıncın aynı olması gerekir ki böyle ufak bir değişim iletilebilsin.
Evet.
Ama zar var diyorsun ve zardan hava geçemiyor. O zaman ben her ortam değiştirdiğimde, çevrenin basıncı değiştiğinde benim bu sistemin kalibrasyonu bozulur.
Evet.
O zaman buna çözüm olarak Östeki borusundan bahsedebilir misin?
Kapalı bir kutu olsaydı
orta kulak
onun sabit bir basıncı olacaktı. Sen ama gün içerisinde farklı basınç ortamlarından arasında hareket ediyorsun. Diyelim ki suyun altına daldın. Suyun altına dalınca bir anda çok fazla basınca maruz kalıyor dış kulağın. Ve bu bir dengesiz ortam yaratıyor. Bu ne yapıyor? Çok basınçlı bir ortamdaysan dış kulağında çok fazla basınç var. Ve içerideki kutuda orta kulakta daha düşük basınç var.
Yani zar içeriye doğru itiliyor.
Zar içeriye doğru çok yüksek bir kuvvetle itiliyor. Ve bu oldukça tehlikeli bir şey. Hatta daldıysanız birkaç metre derine bunu kulaklarınızda biraz rahatsızlık olarak hissedersiniz. Ve dediğim gibi östeki borusu buna bir çözüm. Östeki borusu orta kulakla solunum yolumuz arasına bildiğim kadarıyla bir bağ kuruyor.
Bir kısa yol var.
Bir kısa yol var ve böylece diyelim ki dışarının basıncı arttı. Sen östeki borusunda kaslar ile kontrol edebildiğimiz kapaklar var. Hani bir bu sakız çiğnemeyle onu aktive ediyor kimi insanlar. Uçaktayken esnersin. Kulakları açmak için insanlar esnerler veya çiğneme gibi bir hareket yaparlar. Bu sayede orta kulak ile solunum yolumuz arasındaki bağı açıyoruz. Ve böylece orta kulağın basıncını
dışarıya eşitliyoruz
ki zarın üzerine çok kuvvet binmesin.
Bunu da inmek istedim. Yani orta kulaktan bahsettik. Orta kulak kapalı bir kutu, içinde hava var değil. Orta kulak aslında dışarıyla bağlantısı olan bir organımız ve dışarısının basıncıyla hatta sürekli eşitleniyor.
Burada çok ilginç bir şey paylaşmak istiyorum. Bu kaslarınızı o bahsettiğimiz çiğneme hareketiyle açarsanız aslında burnunuzdan da ses duyabileceğinizin farkına varacaksınız. Çünkü solunum yollarımız ile orta kulak arasında bir bağ var, bu östeki borusu. Ve o kasları açtığımız zaman, o basıncı dengeleme hareketini yaptığımız zaman eğer denerseniz, diyelim ki bir kulaklığınız varsa burnunuza getirin bu hareketi yaparken, o zaman sesi burnunuzdan duyabiliyorsunuz. Bunu ben ortaokulda keşfettiğimde herkesle paylaşıyordum garip bir şekilde.
Evet,
yani.
Alpiyanız bir çocuk. Gitarına sarılıp ağlıyor şu an. Peki orta kulaktan sesi ilettik iç kulağa. Orta ile iç arasındaki zara geldik.
Yani hala mekano şeyler yapıyoruz. Mekanik titreşimleri transfer ediyoruz. Evet. Farklı medyumlarda.
Peki. İç kulak çok ilginç bir yer. İç kulakta da yine dış kulakla orta kulak arasında olduğu gibi bir zar var. Hı-hı. Ama bu sefer bu zarın diğer tarafında sıvı, içi sıvı ile dolu salyangoz şeklinde bir tüp var. Hı-hı. Ve bu zar titreştiği zaman, orta kulak ile iç kulak arasındaki zar titreştiği zaman bu sıvıyı titreştirmeye başlıyor. Ve bu tübün İçerisinde titreşimlere hassas, mekanik titreşimleri elektrik sinyallerine dönüştürebilen hücreler var.
Tamam, yani bu titreşimler artık sıvıda titreşimler oluyorlar ve olay salyangoz denen yapının yapıya bağlanan sinir hücrelerine ve bu sinir hücrelerinin farklı dalga frekanslarına farklı derecede duyarlı olmasıyla bizim sesleri farklı algılamamız. Öyle değil mi?
Evet, senin dediğin gibi frekans algısının bir kısmı kulakta
mekanik algının farklarından dolayı, bir kısmı da sinirler aracılığıyla beyne iletildikten sonra beynin ilgili korteksinde beynin bunu işlemesiyle alakalı.
Evet.
Evet.
Tamam, yani son 5-10 dakikada kulağın anatomisi ve kulakta sesin nasıl transfer edildiği en dıştan içe kadar, onun daha sonra beynimize nasıl işlendiğini anlattık. Peki bu böyle bu kadar komplike bir şekilde insanlarda mı oldu ilk defa? Ya bundan evveli yok mu bunun?
Ne diyeceksin Aysun?
Çok güzel bir soru sordun İlker. Buna şöyle cevap vermek isterim. Bölümün başında söylediğim gibi memelilerin ses duyusu çok gelişmiş aslında. Bizim diğer hayvanlara kıyasla sesleri algılayabilmemiz ve ayrıştırabilmemiz epey gelişmiş, yani kelimeyi kullanayım. Bunun için de biraz memelilerin ilk evrimleştiği zamanlara gidelim. Yaklaşık 200 milyon yıl önceden bahsediyorum.
Of, bayağı uzun sürecek. Acayip uzun sürecek.
Bildiğiniz gibi o zamanlar dinozorlar ve iri sürüngenler dünyayı domine etmekte. Onların krallığı, onların borusu ötüyor. Gündüz vakti etrafta kabadayılık, ne isterseniz tasarlar. Memeliler daha çok geceleri avlanan ve böcek ile beslenen hayvanlar. Şimdi gece avlanıyorsanız ve böcekle besleniyorsanız avınızı yakalamak için böceklerin çıkardığı farklı seslere ya da daha düşük seviyelerdeki seslere duyarlı olmak size acayip bir avantaj katacaktır. O yüzden memelilerin kulaklarına özgü aslında bu demin anlattığımız 3 tane kemik, çekiç, öz, üzengi ve bu kaliteli ses algı ağı memelilerle gelişmiş bir evrimsel özellik.
Yani bu konuda bazen şikayetçi olabiliyorum ben. Gece yaz vakti odada bir tane sinek varsa odanın başka bir köşesinde nasıl kafamın içerisinde yankılanıyor. Bazen çekiç, örs, üzengi daha kötü çalışsa iyi olur yani gibi geliyor bana.
O zaman Alp sana bir kertenkele olmanı tavsiye ederim. Çünkü sürüngenlere baktığımızda örs, çekiç, üzengi kemikleri yok. Onların işitme duyusu biraz daha ilkel bir sistemle işliyor.
Nasıl bir sistem?
Mesela bizim çekiç örs üzengiler sürüngenlerde ve kuşlarda kafatasını çeneye bağlayan eklem kemikleri aslında. Şu an aynı kemiklerden bahsediyorum. Aynı kemiklerin fonksiyonu farklı. Kafatasını çeneye bağlayan daha büyük, daha iri kemikler. Peki neden bizim kulağımızdaki minicik kemiklerle aynı kemikler olduğunu biliyoruz? Çünkü bu kemiklerin embriyonik dönemine baktığımızda aynı hücrelerden oluştuğunu görüyoruz. Aynı sinir ağlarıyla döşendiklerini görüyoruz.
Ama embriyonik süreç ilerledikçe o kemikler sürüngende çeneye doğru hareket edip orada çeneyi yapıyor.
Çene ve kafatası arasındaki eklemi oluşturuyor. Memelilerde ise çene ile kafatası arasında başka bir eklem var. Daha direkt bir eklem var çene ve kafatası arasında. Bu bizim sürüngenlerde eklemi oluşturan kemikler orta kulağa doğru hareket ediyor. Hiç daha fazla büyümeden. Ve orada bizim duyu sistemimizin, işitme duyumuzun bir parçası oluyorlar.
Çok ilginç. Peki sürüngenlerde de bahsettiğin salyangoz yapısı var mı? Yine o salyangoz yapısıyla mı ses duyuluyor?
Bunu bilmiyorum. Çok güzel bir soru. Hemen Google'layayım. Evet, baktım. Sürüngenlerde de varmış bu salyangoz yapı. Yani sistem aynı aslında. Fakat memelilerde çok daha rafine bir
aktarım yöntemi
var. Aktarım yöntemi var. Çok daha kısık sesleri duymamızı, frekansları birbirinden daha iyi ayırt edebilmemizi sağlıyor. Demin hayvanların aynı kemiklere farklı fonksiyonlar verdiklerini, dolayısıyla evrimsel süreçte memelilerin bu işe yaramaz çene kemiklerini alıp orta kulakta sesi aktarmaya yardımcı olan kemiklere çevirdiğini anlattım. Şimdi biz bunu embriyonik bulgulara bakarak söylüyoruz. Aynı kemikler olduğunu biliyoruz. Ama bir süre öncesine kadar bunun fosil kayıtlarında bir örneği yoktu. Yani memeli fosillerine bakıyoruz mesela. Orta kulak kemikleri var. Bu kemikler orta kulakta bulunuyor. Sürüngen fosillerine bakıyoruz. Bu kemikler çeneyle kafatasını birbirine bağlıyor. Ne ara acaba küçüldüler, ne ara orta kulağa doğru seyahat ettiler diye bu kayıtları ararken bir
araform.
Araform bulundu. Bu araformun araform fosilinin adı Morganucodon. Okuman biraz zaman aldı. Bu yaklaşık 200 milyon yıl önce yaşamış erken memelilerden, ilk memelilerden. Bu hayvanda memelilerin tanımlayıcı özelliklerinden biri olan bu kafatasıyla çene arasındaki direkt eklem var. Ama bu bahsettiğim sürüngenlerde eklemi oluşturan ve bizde çekiçle örs haline gelmiş kemiklerde bu erken memelilerde çene kemiğine yakın bulunuyor. Çok çok ufalmış şekilde bulunuyor. Yani bizim memeli fosilleri karşı karşıyayız fakat kulakları o kadar da
iyi duymuyor.
Araform bulundu yani.
Daha yüksek frekanslarda oldu değil mi deminkilerden?
Evet evet, daha yüksek frekans.
Eğitildim bölüm sırasında. Peki Aysu, memeliler sürüngenler arasındaki farktan bahsediyorsun. Doğru. Ama sürüngenlerde de gene bir duymaca var.
Evet, sürüngenlerde duyuyorlar.
Peki duymayan, duymak.
Duymak nedir bilmeyen hayvanlar.
Var mı? Ve ne zaman ilk defa mekanik titreşimleri ses olarak duyumsamaya başladı herhangi bir canlının beyni?
Tamam, mesela düşünelim. Ben ilk tetrapodlara gideyim. Ben bir balığım. İçinde bulunduğu maddenin titreşimlerini duyabilir balık. Ama bu balığın kenarlarındaki organlardan suyun nasıl hareket ettiğine, yani sudaki dalga formlarını algılayabilmesine sağlayan bir organ sistemi var balığın.
Derisi var, vücudu var. Bütün vücudu aslında suyun içindeki titreşimleri algılayabiliyor.
Evet. Çünkü balığın buna ihtiyacı var. Su nasıl hareket ediyor? Onu algılayan bir sistemi var. İlk tetrapodların zamanında balıklar sudan karaya çıkmaya başladıklarında artık bu sistemin sudaki titreşimleri değil, havadaki titreşimleri algılayan bir yapıya çevrilmesi gerekiyordu.
Zaten eğer hayatta kalmak istiyorsa.
Evet, zaten işitme duyumuzun evrilmesi de sudan karaya çıkmamızla oluyor. Şimdi balık bunun için hangi sistemi kullanacak? Bu ilk tetrapodların, yani sudan karaya çıkan balıkların elindeki alet edevata, yani organlara baktığımızda şöyle bir tane organ fark ediyoruz. Hayvanlar sığ sularda gezinirken havadan da nefes alabiliyorlar bu tetrapod geçişini yapan balıklar. Yani spiracle denen bir organları var şöyle kafalarının, vücutlarının tepelerinde.
Türkçesi stigma sanırım.
Türkçesi stigma. Bu organla balık dışarıdan hava alabiliyor vücuduna. Bazen bunu sudaki dengesinin, yani hangi yükseklikte yüzdüğünü ayarlamak için kullanıyor. Bazen bunu oksijen almak için kullanabiliyor. Ama balıkta havayı alabilen bu yarı kemikten oluşan bir boru mevcut. fosillere de baktığımızda bunu görebiliyoruz. Şimdi bu sprinkle'ların yani stigmaların ilk tetrapodlarda östeki borumuza tekabül eden, yani vücudun içine hava transferini sağlayan bir yapıya dönüştüğünü görüyoruz evrimsel süreçte ve ses duyumuzu sağlayan
ilk altyapı burada
oluşuyor. İlk altyapımız bu şekilde oluşuyor.
Yani burada hani hava geçiyorsa bir yerden havadaki titreşim de geçiyor. Çünkü ses dediğimiz şey havanın içerisindeki basınçtaki ufak değişimler. Eğer hava vücudun içine girebiliyorsa bu şey demek, o zaman ses de vücudun içine giriyor demek.
Orayı rezone ettirebileceksin. O evet. Kemik tüpü rezone ettirebileceksin. Hı hı. Ama bunun ondan sonra sinirsel ağın gelişmesiyle ses olarak işlenmesi beyinde evrimsel süreçte takip eden bir şey.
Ve zaten ses duyusu da görme duyusu gibi benzer altyapıyı kullanıyor. Dışarıdan aldığın bir sinyali beyinde işliyorsun.
Ne oluyor? Görmek için işte dışarıdan elektromanyetik dalga geliyor, foton geliyor. Gözündeki reseptör hücrelere çarpıyor.
Evet.
Sonra o sinir hücrelerinde bir elektrik sinyaline dönüştürülüyor. Sesle de aynı şey geçerli. Bu sefer foton değil de mekanik titreşimler sinir hücrelerinde elektrik sinyaline dönüştürülüyor.
Yani duyu altyapısı denen şey zaten var. İlk tetrapodlarda işte görmek olsun, dokunmak olsun. Duyu altyapımız var. Havanın rezone etmesini sağlayan bir altyapı da var. Östeki borusu sprinkle ile. Bunlar birleşiyor ve al sana ses duyusu.
Ekmek arası yapsana.
Zaten bu en başından anlattığımız gibi sesi aslında ses deme sebebimiz duyumsama biçimimiz. Yoksa aslında bahsettiğimiz şey mekanik titreşimler. Maddenin titreşmesi.
Evet.
O zaman arkadaşlar bu bölümde bizim ses dediğimiz duyuyla aslında neyi algıladığımızı konuştuk. Daha doğrusu neyi duyumsadığımızı konuştuk diyeyim. İçinde bulunduğumuz maddenin titreşmesini algılıyoruz. Daha sonra sesin nasıl çıktığını, bize nasıl geldiğini anlattık. Sonra da bu yetimizin evrimsel süreçte sudaki hareketlenmeleri hissedilen balıklardan havadaki hareketlenmeleri hissedebilen biz insanlara nasıl geldiğini anlattık. Yani memelileri özel yapan, bizi özel yapan gelişmiş işitme duyumuzun nasıl olup da evrimsel süreçte geliştiğine değindik. Kopuzlardan çıktı Alp.
Alp Ozan, duygulandın.
Duygulandım be İlker.
Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu mesela kopuzda daha fazla nota mı var? Daha fazla nota var diyebilir miyiz Türk
müziğinde? Neden bu kadar duygulandırıyor bizi değil mi?
Beni hiç duygulandırmıyor.
Sevgili dinleyiciler, Alp, İlker'in müzik zevki yok. O yüzden bu bölümü Alp ve ben inşa ettik daha çok.
Evet Aysu, dediğin gibi aslında yani günlük yaşamda daha çok batı enstrümanlarından müzik dinliyoruz.
Yani sen ve ben ve İlker.
Ama dediğin gibi Türk müziğinde veya başka doğu müziklerinde batı müziğinde kullanılan notalardan, nota sisteminden çok daha farklı notalar kullanılıyor. Şimdi programın ta en başlarında demiştik ki
100 yıl oldu.
Baya vakit oldu.
Her notanın bir frekansı var demiştik.
Her notanın bir frekansı var demiştik ve demiştik ki bir oktavı, yani do'dan do'ya giden 12 7 tane nota var.
Do, re, mi, fa, sol, la, si,
do. Her batı makamında bunlar majör makamlar, minör makamlar, 7 tane nota var. Ama bu aralık tam olarak 12'ye eşit bir şekilde batı müziğinde bölünmüş durumda. Yani bu aralık 12 eşit parçaya bölünmüş durumda batı müziğinde. Ve mesela piyanoya bakarsan aralıklar birbirine eşit uzaklıkta aralıklar. Yani iki birbirine komşu olan iki notanın frekanslarının birbirine oranı batı müziğinde sabit. Ama gel gör ki Türk müziğinde ve diğer doğu müziklerinde bu oktavı, yani 440 Hz'den 880 Hz'e çıkarken, bir la'dan başka la'ya giderken kullanabileceğin nota sayısı 12'den çok daha fazla.
Yani biz Türk müziğinde diyelim do ve re arasında, o iki notanın frekansı arasındaki ara frekansları da çalıyoruz ve müzikteki kompozisyonlarda kullanıyoruz. Ama batı müziğinde bu ara notaların birçoğuna ton dışı, yani bu nota bozuk. İşte evet. Bunu ben do'nun gerçek frekansına döndüreyim gözüyle bakılıyor. Evet. Ara notalar bestelerde kullanılmıyor.
Evet, en azından popüler müzikte kullanılıyor. Hani modern 20. yüzyıl klasik müziğinde artık onları denemeye başlıyorlar. Hani bu 12 notanın üzerine quarter tone, çeyrek ton müziği diye bir müzik var. 12'ye değil mesela 48'e daha ufak parçaları bölüp onları kullanıyorlar ama onlar biraz uç örnekler. Yani batı müziğinin genelinde bahsettiğin bu ufak aralıklar, do ile re arasındaki daha ufak aralıklar kullanılmıyor. Ama bu da tarihsel bir tercihten geliyor aslında.
Ha, bunu soracaktım ben de. Yani eminim siz müzisyen olduğunuz için bu sebeple rahatlıkla anlıyorsunuz da. Yani o iki frekans arasındaki o aralıktaki zaten bütün sesler var spektrumda. Sadece bazı kültürler müziklerini yazarken bazı şeyleri tercih etmişler. Frekansları daha sık kullanmışlar. Batı müziğinde bu 7 nota olmuş. Türk müziğinde bu başka frekanslar olmuş. Bunu diyorsunuz değil mi? Yani aynı spektrumda bahsediyoruz. Ama farklı kültürler farklı sesleri
evet. Yani,
daha
yani
dominant kullanıyor.
İstediğin sesi çıkarabilirsiniz.
Yani anladım. Ama kültürel olarak daha çok domine eden sesler.
Batı müziği hangi notaların kullanıldığı konusunda herhalde biraz daha disiplinli bir şekilde matematiksel olarak ben bunu nota olarak kompozisyonlarda kullanılmasına izin veriyorum gibi bir algıyla.
Evet, özellikle Bach sonrasındaki dönemde bu çok standartize ediliyor. İşte eşit aralıklara bölünüyor. Bir oktav arasındaki 12 aralık birbirine eşit aralıktan oluşuyor. Ancak örneğin Türk müziğinde bu bir oktav içerisinde 12 eşit aralıklı nota yerine kimileri yaklaşık 50 diyor, kimi 51 diyor. 12'den çok daha fazla sayıda yaklaşık 50 tane nota var. Ve bunların birbirleriyle olan uzaklıkları da bir değil. Bunu şeye bakarak çok rahat görebilirsiniz mesela. Gitar üstünde perdeler var değil mi?
Evet.
Gitar
üstünde hepsi eşit aralıklı.
Ve bunların aralıklarının oranı birbirine eşit. Çok düzenli bir şekilde yerleştirilmiş o perdeler.
Evet.
Ancak bir Türk müziği enstrümanına bakacak olursanız örneğin mesela
şu elindeki saz.
Elimdeki saz mesela. Bunun üzerindeki perdelerin aralıkları birbirine eşit değil. Bu
aha,
ne demek?
Öyle. Alakasız.
Arkasında bir mantık var yine de. Bu ne demek? Notalar arasındaki uzaklıklar...
Yapan adam biraz şeymiş.
Ya buna hatta daha da detaylı bir örnek tambur mesela. Tambur enstrümanına bakacak olursanız ki tambura klasik Türk müziğinin piyanosu denir. Çünkü onun üzerinde Türk müziğinde kullanılan tüm bu ufak aralıkları bulabiliyorsunuz. Şimdi bu ne demek oluyor? Müzik açısından ne demek oluyor bu? Tamam, 12 yerine 50 tane nota var elimizde. Oo, çok daha zengin. Elbette bu müziğe belli
ne
bir...
Ne çok beste yaparız. Serdar Ortaç olsa yüz binlerce beste daha yapabilir. Belki milyonlarca.
Neydi Serdar Ortaç'ın
sözü? 7 nota var, ben ne yapayım? Bestelerimin hepsi birbirine benziyor ama zaten 7 nota var diyorsun.
Evet, yani bir açıdan doğru. Hani sonuçta bir melodi üreteceksen... seçebileceğin...
Melodi çok daha zengin olabilir.
Evet, yani elindeki kelime sayısı çok daha fazlaysa, nota sayısı çok daha fazlaysa kurabileceğin çok daha fazla çeşitli cümleler var.
Burada kastettiğiniz peş peşe dizilmiş tek tek notalar değil mi?
Evet, melodiyle kastedilen tek bir teli çalıyorsun gibi. Aynı anda birçok notaya basmıyorsun. O zaman içerisinde frekanslar arasında nasıl bir yürüyüşe çıkıyor. Melodi bu. Ve Türk müziğinde örneğin daki yapabileceğin alternatiflerin sayısı çok daha fazla. O yüzden Türk müziğindeki makamların sayısı çok fazla. Batı müziğindeki olası makamlara göre örneğin.
Ama Batı müziği de mesela nota bakımından daha fakir olduğu için Batı müziğinde de şey daha fazla görüyoruz. Daha polifonik besteler, kompozisyonlar var. Birbirinin üstüne birbiriyle uyumlu armonik sesleri ekleyerek böyle bir ses mimarisi yaratıyor.
Yani evet, burada polifonu...
Aynı anda farklı farklı notalara basan demek bu.
Evet, yani şöyle diyebiliriz. Melodi şu demek. Belli bir zamanda sadece bir nota çalınıyor o müzikte. Ama zaman içerisinde bu nota değişiyor. Polifoni, yani çok seslilik dendiği zaman şu oluyor. Belli bir vakitte aynı anda birçok nota birden çalınıyor. Örneğin piyano çalıyorsanız mesela, tek bir parmakla çalıyorsanız o zaman sadece bir melodi çalıyorsunuz. Ama aynı anda 5 noktada basıyorsanız buna bir akor deniyor Batı müziğinde. Çok sesi bir arada üretmiş oluyorsunuz. Şimdi bunu Batı müziğinde yapmak daha kolay. Çünkü çok detaylı bir melodiniz varsa bunun üzerine bu detaylı ufak ses aralıklarına uyacak başka notalar bulmak oldukça zor.
Yani Türk müziğinde detaylı melodi olduğu için diyorsun.
Evet.
Birinin üstüne bunları tabakalaşmak, aynı anda çalmak.
Problem çok karmaşıklaşıyor evet. Bir anda.
Peki akor yani daha mı az kullanılan bir şey Türk müziğinde?
Hatta yani geleneksel müzikte neredeyse hiç kullanılmıyor. Evet. Evet. Yani hatta mesela bir Türk müziği orkestrasına bakacak olursan geleneksel atıyorum Osmanlı Saray müziğinden bir beste çalınıyor. Atıyorum Dede Efendi'nin bir eseri çalınıyor. Bunu yine bir orkestra çalıyor olabilir. Hani bunu çalan birçok enstrüman olabilir. Ancak bu bir orkestra içerisinde icra edilirken, çalınırken farklı enstrümanlar genellikle aynı notayı çalıyorlar. Yani bir batı orkestrasında bir senfoni çalınırken mesela farklı enstrümanlar farklı notalar çalıyorlar. Ancak Türk müziğinde bir melodi orkestra tarafından icra edilirken o zaman farklı enstrümanlar aynı anda aynı notayı çalıyor.
Yani bizde zenginlik o durumda sadece farklı tınıların aynı notanın farklı tınılarını aynı anda dinlememiz oluyor.
Evet.
Batı müziğinde farklı notalar, farklı tınılar evet. Hepsi.
Evet. Ama asıl zenginlik gerçekten Türk müziğini dinlerken o notalardaki çok ufak değişiklikler zaman içerisinde dinledikçe farkına varmaya başlıyor insan. Ve o ufak melodideki detaylar gerçekten estetik farkı yaratan şeyler o. Hani polifoni başka bir zenginlik
tabii,
çeşidi.
Yani iki Batı müziğinin ve Türk müziğinin zenginliği hakikaten o açılarda çok
birbirine dikler yani evet.
Ne bileyim Türk müziği dinleyerek büyümüş bir insansanız ara notaların, komaların farkında ve onların melodinin bir parçası olarak duymaya, daha zengin melodiler duymaya alışık olarak büyüyebiliyor insan. Fakat Türk müziği bestesini mesela piyano çalamazsın. Çünkü piyanoda notaların aralıkları belli. Ara notaları çıkartamıyorsun. Ve bir yabancı belki koma notaları duyduğu zaman bu aletin teli bozulmuş, notayı doğru çalmıyor bile diyebilir. Ama onun yaptığı bestelerdeki zenginlik de zaten daha az notayı farklı şekilde kombinleyerek aynı anda sunmak.
Yani Türk müziğinin partitür mü? Notasyonu farklı mı? Yoksa aynı notaları kullanıyor mu? Yani aradaki notaları nasıl depikte ediyor şeyde? 5 şeyin üstünde.
Notasyon sistemi farklı. Evet. Yani daha çok işaret var. Mesela diyez işareti vardır Batı müziğinde. O diyezin 2 dikey, 2 de paralel çizgisi vardır. Hı. Türk müziğinde farklı farklı diyezler var. Mesela tek dikey çizgi, 2 yatay çizgi. Bu inceleştir, diyez inceleştir anlamına gelir. Notayı mesela do ise do diyez dediğinde onu yarım perde ince çal demek. Ufak diyez yapıyorlar mesela. Do'dan az daha Do'dan az daha ince çal anlamında.
Ama oradaki oranlar, miktarlar da şey gibi değil. Batı müziğindeki gibi kesin mi değil?
Evet, aslında o çok ilginç bir konu. Onlar daha çok Türk müziğinde notasyon bir hatırlama aracı olarak kullanılıyor. Batı müziğinde nota yazıldığı zaman
sistematik bir şey var.
Buna denk gelen matematiksel notalar var. Yani çalmanız gereken frekanslar belli. Ancak Türk müziğinde notasyon daha çok bir hatırlama aracı olarak kullanılıyor. Çünkü insanlar basacakları notayı biliyorlar. Onun tam olarak hangi frekans olduğu da biliniyor. Çünkü işte enstrümanlarında perdelerin tam olarak nereye koyulduğu üretecekleri frekansı belirliyor zaten. Notasyona baktığı zaman orada notada yazan şeyle perde arasında bir bağ kuruyor o. Ancak Türk müziğinde kağıt üstünde işte bu notaların hepsinin frekansları teorik olarak çalınanlarla uyum göstermiyor. Yani bu notaların belli bir teorisi var. O teori bize hangi frekansta olması gerektiğini söylüyor ama insanların icra ettiği müzik ondan biraz farklı. O yüzden notasyonla asıl icra edilen müzik arasında biraz uyumsuzluk var. O daha çok hatırlama aracı gibi. Nasıl mesela şarkı okurken sözlere bakarsın veya sözleri hatırlatacak birkaç şeye bakarsın. Daha çok hatırlama aracı gibi kullanılıyor Türk müziğinde notasyon. Aslında Türk müziğinde notasyon da çok ilginç tarihsel bir konu. Yani ilk olarak ne zaman yapılmış aslında bu Türk müziğinde farklı jenerasyonlar arasında bestelerin aktarımı usta-çırak ilişkisi aracılığıyla oluyor. İşte müzisyenler kendi öğrencilerine ezberledikleri parçaları öğretiyorlar. Ve bu tabii hem güzel bir gelenek olmasına rağmen aynı zamanda diyelim ki çırağı bir şey olursa bir sonraki jenerasyon o parçayı tamamen unutmuş olabiliyor. Bildiğim kadarıyla Osmanlı'da işte sarayda çalınan besteler ilk defa yabancı bir elçi tarafından notasyona alınıyor.
Yani yine bunları not etme sistemi Avrupa'da başlayan şeyi görüp oradan işte böyle bir olay varmış müzik notasyonu. Bunu biz de yapalım diye mi? Doğu müziğinde kullanılan başka bir kayıt sistemi var mı? Sesleri kaydetme sistemi.
Bildiğim kadarıyla hani batıdaki anlamıyla bir notasyon sistemi yok. Yine hatırlatma araçları olabilir belki ama bunu ilk yapan isim de zaten batılı biri. Moldova'nın Osmanlı'ya elçisi Dimitri Kantemir denen bir elçi. Bu elçi Osmanlı Sarayı'na geldiğinde oradaki müziği dinliyor. Demek ki beğeniyor. Kendisi de büyük ihtimalle müzisyendi. Ve
gitti böyle başka bir yere gitti.
Ve orada sarayda dinlediği müziği kayıt altına alabilmek için bir notasyon geliştiriyor. Bunu da yapan ilk defa işte Dimitri Kantemir.
Bir dakika, nota sistemi böyle mi başlıyor?
Nota sistemi bildiğim kadarıyla böyle başlıyor.
Vay.
Çok ince ve bu çok çok değerli bir şey çünkü öbür türlü tarih içerisinde yok olacak besteler. Dimitri Kantemir'in saraydaki besteleri kayıt altına alması sayesinde şu an dinleyebiliyoruz. Şu an işte geleneksel Osmanlı müziği orkestraları var ve bu besteleri, saray besteleri şu an çalınabiliyor mesela.
Tabii nota sistemi Batı müziğini kaydetmek için kullanılıyor ama Batı müziği aynı zamanda daha düzenli, yani daha matematiksel ve kayda alması daha kolay.
Kullandığı bunun, sesler yüzünden, seçtiği frekanslar yüzünden değil mi?
Buna karşın Türk müziği, Alp senin de dediğin gibi 51 tane notu olduğu zaman bunları kaydetmek biraz daha zor olabilir. Evet. Ben de bunu hep yani Batı müziği ile Türk müziğini karşılaştığımda şey gibi düşünüyorum. Eğer bu müzik dansa tekabül etseydi, yani danstan bahsediyor olsaydık, Batı müziği bana daha çok bale gibi geliyor. Böyle daha disiplinli şey. Türk müziği de daha caz dansı gibi. Daha böyle
evet, aynen
improvizasyona
öyle.
Açık.
Evet, bir beste mesela icra edilirken, bir orkestra icra ediyor olsa bile mesela arada kanuni mesela.
Çalgıcılar birbirlerine bakarak, iletişim kurarak bir şeyler doğaçlayabiliyorlar ve o da o tecrübenin bir parçası oluyor. O icranın bir parçası. Orada doğaçlayabilmek.
Doğru, evet. Özellikle mesela Türk müziğinde taksim denen şey, belli bir makamdan başka bir makama geçerken o geçişi, çünkü her makamın kendi beraberinde getirdiği bir atmosfer var, bir ruh hali var. Mesela taksimler bir icracı tarafından yapılır ve doğaçlama parçasıdır. Ve başladığı parçanın ruh haliyle başlar bu taksimler. Ve sonrasında seni bir tura çıkarır. ruh uzayında.
Sonrasında da gezersin.
Sonrasında da bir sonraki parçanın ruh haline getirir ve sonrasında da bir sonraki parça başlar. Ve bu mesela
ve
standart...
taksim, her taksimde farklı olabilir, farklı çalınabiliyor yani. Aynı evet. Şey çalınmıyor.
Bilim kazanı olarak başladık. Musiki kazanı olarak devam ediyoruz
programa. De iyice tekke gibi olduk. Bilim tekkesi.
Neyse, böyle işte ses çok boyutlu ve hani sesten bahsettiğin zaman tabii kültürel boyutlarından, tarihsel boyutlarından bahsetmemek de olmazdı.
Doğru. Yok, bugün çoğunlukla bu sonda yaptığımız bonus dışında fiziksel özelliklerinden ve duyumsanmasından genellikle şey yaptık, bahsettik. Umarız ileride bir denk gelirse de belki hakikaten algısı ve kültürel alanlardaki değerlendirmesinden ve insanların müzikle olan ilişkisinden bahsettik.
Bazı tonlar, minör akorlar neden insanların çoğuna hüzünlü geliyor ya da neden bazı tonlar içimizde sevinç uyandırıyor? Bunlardan da bahsedebiliriz. Cevabını bilmiyoruz. O yüzden spekülasyon yapar dururuz.
Belki bilen arkadaş buluruz bir tane.
Bir bakalım buna.
Evet sevgili dinleyiciler. Bilim Tekkesi'nin, Musiki Tekkesi'nin de bu hafta sonuna geldik. Bize ulaşabileceğiniz adresler www.bilimkazani.org,
Facebook sayfamız Bilim Kazanı,
Twitter sayfamız da Bilim Kazanı.
Bize e-mail atmak isterseniz de bilimkazaniposta@gmail.com'dan bize ulaşabilirsiniz.
Düğünlerde, konserlerde çıkıyoruz. Müzik ekibi olarak.
Bir de iTunes'da da varız. Bizi iTunes'dan da bulabilirsiniz Bilim Kazanı diye arayarak.
O zaman Bilim Kazan
Biz Gepçe.
Şimdi de sevgili dinleyicilerim, Zeynettin Maraş'ın Nihavend şarkısında sıra. İnleyen nameler ruhumu sardı.
Şarkılar vardı, inleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı. Uçan kuşlar, martılar, yeşil tatlı bir bahar, gülen şen sevdalılar vardı. Uçan kuşlar, martılar, yeşil tatlı bir bahar, gülen şen sevdalılar vardı.